Ayrım 31, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 338. Komünizm günlerinde yalnız bir tek banka vardı, Narodni veya Halk Bankası. Komünizmin çöküşüyle birlikte kapitalizmin başlaması üzerine her tarafta mantar gibi bankalar bitmeye başladı ve sayıları kısa zamanda 8000'i aştı. Birçokları kısa zamanda battılar ve mudilerinin paralarını da beraberlerinde götürdüler. Başkaları bir gecenin içinde kapılarını kapadı ve mudileri açısından etkileri aynı oldu. Ayakta kalanlar zaman içinde işlerini öğrendiler. Komünist devlette bu deneyim çok kıt olduğundan başka çareleri de yoktu. Bankacılık güvenli bir uğraş da değildi. 10 yılın içinde 400'ü aşkın bankacı katledilmişti. Bunlar genellikle teminatsız krediler gibi yasa dışı işbirliğinde gangsterlerle aynı fikirde olmama hatasını işlemişlerdi. 90'lı yılların sonlarında saygın ve güvenilir banka sayısı 400'e inmişti. Batı bunların 50'siyle iş yapmaya hazırdı. Bankacılık St. Petersburg'la Moskova'da özellikle bu kentlerin ikincisine merkezileşmişti. Örgütlü suç alanında olduğu gibi bankalar da birleşmiş ve bunların içinde kalbur üstü olan 10 tanesi işin %80'ine el atmıştı. Bazı durumlarda yatırım düzeyi o kadar yüksekti ki yapılacak iş ancak birlikte hareket eden 2 veya 3 bankalık bir konsorsiyum tarafından yürütülebiliyordu. 1999 kışında bankalar arasında başı çekenler Most Bankası, Smolensk ve hepsinin büyüğü olan Moskovski Federal'di. Jason Monk Aralık ayının ilk haftasında Moskovski'nin merkez ofisinin kapısını çaldı. Burada güvenlik Fort Knox'u aratmıyordu. Başlıca bankaların yönetim kurulu başkanları mal ve canlarına gelebilecek zararlardan dolayı özel koruma birlikleri bulunduruyorlardı. Bir Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı'nın kişisel güvenliği bunların yanında pek zavallı kalırdı. Aralarından en az üçü ailelerini Londra'ya, Paris'e, Viyana'ya taşımışlardı ve Moskova'daki ofislerine özel jetlerle gidiyorlardı. Rusya'dayken özel korumalarının sayısı yüzleri buluyordu. Bankanın şubelerini korumak için böylelerinin binlercesi görevlendirilmişti. Moskovski Federal'in yönetim kurulu başkanıyla günler öncesinden bir randevu almadan konuşabilmek duyulmuş şey değildi. Ama Monk bunu başardı. Yanında aynı derecede duyulmamış olan bir şey getirmişti. Gökdelenin zemin katında üstü ve deri evrak çantası arandıktan sonra refakatle yönetimin resepsiyon alanına çıkmasına izin verildi. Burası yönetim kurulu başkanının özel dairesinin 3 kat altındaydı. Monk'un burada ortaya çıkardığı mektup kusursuz bir İngilizce konuşan, sakin tavırlı genç bir Rus tarafından incelendi. Monk'a beklemesini söyledi ve ancak şifreyle açılan sağlam bir tahta kapıdan geçerek gözden kayboldu. Dakikalar uzuyor, iki silahlı korumanın bakışları bir an bile Monk'un üzerinden ayrılmıyordu. Neden sonra genç adam geri döndü ve resepsiyon memurunun şaşkın bakışı altında Monk'a kendisini izlemesini söyledi. Kapının öbür yanında Amerikalı'nın üstü yine arandı ve bir elektronik tarayıcı üstünde gezdirildi. Sakin tavırlı Rus özür diledi. Monk anlıyorum dedi, güç zamanlarda yaşıyoruz. İki kat yukarıda bir başka bekleme odasına alındı ve ancak bundan sonra Leonid Grigorievich Bernstein'in özel ofisine kabul edildi. Beraberinde getirdiği mektup yazı masasının üstünde duruyordu. Bankacı kısa boylu ve geniş yapılı bir adamdı. Kıvır kıvır kır saçları, keskin bakışlı kuşkucu gözleri vardı. Londra'nın Savile Row'undan alındığı belli olan kurşuni renkte nefis kesimli bir kostüm giymişti. Ayağa kalkıp Monk'a elini uzattı, sonra konuğuna oturmasını işaret etti. Monk sakin tavırla genç Rus'un odanın öbür ucunda oturduğuna, sol koltuğunun altında bir şişkinlik bulunduğuna dikkat etti. Oxford Üniversitesi'nden diplomalı olabilirdi ama Bernstein'in onun öğrenimini Quantico'daki atış poligonunda tamamlamasını sağladığı kesindi. Bankacı mektubu işaret etti.
''Evet, Londra'da işler nasıl? Tabii yeni geldiniz değil mi Bay Monk?''
''Monk birkaç gün önce geldim.'' dedi. Mektup krem keten dokumadan çok pahalı bir kağıda yazılmıştı ve Frankfurtlu Mayer Amschel Rothschild'in 5 oğlunu temsil eden dışa doğru meyilli 5 ok antetliydi. Kağıtta herhangi bir sahtelik yoktu. Sahte olan sadece metnin dibindeki Sir Evelyn de Rothschild'in imzasıydı. Ne var ki Rothschild ailesinin özel temsilcisini kabul etmeyecek bankacı herhalde bir elin parmaklarından azdır. Bernstein, Sir Evelyn'in iyi olduğunu umarım dedi. Monk Rusça karşılık verdi. Bildiğim kadarıyla iyidir ama bu mektubu imzalayan o değil. Arkasında bir hışırtı duyması üzerine Monk, genç dostunuz mermilerinden birini sırtıma saplamazsa sevinirim dedi. Üstümde kurşun geçirmez yelek yok ve hayatta kalmayı yeğlerim. Ayrıca üstümde tehlikeli bir şey taşımıyorum ve buraya size zarar vermek amacıyla gelmiş de değilim.
Öyleyse neden geldiniz?
Monk 15 Temmuz'dan sonra birbirini izleyen olayları anlattı.
Saçma dedi Bernstein sonunda. Hayatımda hiç bu kadar saçma bir şey duymamıştım. Komarov hakkında bilgi sahibiyim. Olmak zorundayım. Adam hoşuma gitmeyecek kadar sağ uçta. Ama Yahudilere hakaret etmenin yeni bir şey olduğunu sanıyorsanız Rusya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Bunu hep yaparlar. Fakat hepsinin de bankalara ihtiyaçları var.
Hakaret bir yana şu çantada getirdiğim şey hakaretlerden çok daha fazlası anlamına geliyor Bay Bernstein. Bernstein konuğuna uzun uzun baktı.
''Şu manifestoyu beraberinizde getirdiniz mi?'' diye sordu.
''Evet.
Komarovlu haydutları burada olduğunuzu bilselerdi size ne yaparlardı?''
''Beni öldürürlerdi. Komarov'un adamları şu sırada bütün kentte beni arıyorlardır.''
''Amma da soğukkanlısınız.''
''Ben bir hizmette bulunmaya razı oldum. Manifestoyu okuduktan sonra buna değeceğini düşündüm.'' Bernstein elini uzattı.
''Şunu bana gösterin.''
Monk ona önce kovuşturma raporunu verdi. Bankacı karmaşık belgeleri büyük bir hızla okumaya alışıktı. Raporu okumayı 10 dakikada tamamladı.
''Üç kişi ha?'' dedi.
Yaşlı temizlikçi belgeyi masasının üstünde bırakmak akılsızlığını yapan sekreter Akapov ve Komarov'un manifestoyu okuduğunu sanmak yanılgısına düştüğü gazeteci Jefferson. Bernstein dahili telefon sistemindeki bir düğmeye bastı.
''Ludmilla, Temmuz sonu ve Ağustos başı için küpür dosyalarına gir dedi. Yerel gazetelerde Akapov, bir Rus ve Jefferson adında bir İngiliz hakkında bir haber var mı görelim. Bir de ölüm ilanlarına bak.
Bankacı masasının üstündeki bilgisayar ekranındaki görüntülere bakışını dikmişti. Sonunda
evet ölmüşler diye omurdandı. Sizi yakalarlarsa sizin sonunuz da onlarınki gibi olacak Bay Monk.
Umarım yakalamazlar.
Eh madem tehlikeye atıldınız Bay Komarov'un hepimiz için özel niyetlerine bir bakayım.
Bankacı böyle diyerek yine elini uzattı. Monk ince siyah dosyayı onun eline verdi. Bernstein okumaya başladı. Bir sayfayı defalarca okudu. Sonra başını kaldırmadan
İlya bizi yalnız bırak. Bir sorun yok delikanlı dediğimi yap dedi.
Monk yardımcının arkasından kapının kapandığını duydu. Bankacı sonunda başını kaldırıp Monk'a baktı.
Böyle bir şey yapmayı amaçlayamaz.
Topyekün yok etme mi? Daha önceden
Yahudi var Bay Monk.
Biliyorum, %10'unun ülkeden çıkmaya yetecek olanakları var. Bernstein yerinden kalktı ve Moskova'nın karlı damlarına bakan pencerelere yürüdü. Camın hafif yeşilimsi bir rengi vardı. 12,5 santim kalınlığında ve bir tank savar mermisini durdurabilecek güçteydi.
Adam ciddi olamaz diye mırıldandı.
Biz hem de çok ciddi olduğuna inanıyoruz.
Biz de kim?
Beni buraya yollayan insanlar, güçlü ve büyük nüfus sahibi kimselerdir. Ama bu adamdan korkuyorlar.
Siz Yahudi misiniz Bay Monk?
Hayır efendim.
Çok şanslısınız. O kazanacak değil mi? Anketler durdurulamayacağında hemfikir.
Pek çok şey değişebilir. Geçen gün General Nikolayev tarafından suçlandı. Bu etkili olabilir. Ortodoks kilisesinin de rolü olacağını düşünüyorum. Belki de durdurulabilir.
Kilise ha? Kilise Yahudilerin dostu değildir Bay Monk.
Hayır ama Komarov'un kiliseyle de ilgili planları var.
Demek siz bir ittifakın peşindesiniz.
Onun gibi bir şey. Kilise, ordu, bankalar, etnik azınlıklar, her şeyin yardımı dokunabilir. Gezgin rahiple ilgili raporları gördünüz mü? Çar'ın dönüşünü vaaz ediyor.
Evet biliyorum, bence saçmalık. Ama bir Nazi olmaktansa bir Çar olsun daha iyi. Benden ne istiyorsunuz Bay Monk?
Ben mi? Hiçbir şey. Seçim size ait. İki bağımsız TV kanalını kontrol eden 4 bankalık konsorsiyumun başkanısınız. Havaalanında grubmanınız var mı?
Var.
Moskova ile Kiev'in arası uçakta 2 saat.
Niçin Kiev'e gideyim?
Babiyar'ı ziyaret edebilirsiniz. Leonid Bernstein pencerelerin önünden hızla döndü.
Artık gidebilirsiniz Bay Monk.
Monk iki dosyayı masanın üstünden aldı ve onları çantanın içine kaydırdı. Fazla ileri gittiğini biliyordu. Babiyar, Kiev'in dışındaki bir vadidir. 1941 ile 1943 arasında 100 bin sivil yarın kıyısında makineli tüfek ateşiyle öldürülmüş, cesetleri böylece vadiye düşmüştü. Bazıları komiserler ve komünist rejimin memurlarıydı ama %95'i Ukrayna'nın Yahudileriydi. Monk kapının yanına varmıştı ki Leonid Bernstein yine konuştu.
''Siz oraya gittiniz mi Bay Monk?''
''Hayır efendim.''
''Orası hakkında ne duydunuz?''
Kasvet veren bir yer olduğunu duydum.
Ben Babiyar'a gittim. Korkunç bir yerdir. Size güle güle Bay Monk.
Doktor Lancelot Proby'nin Kraliçe Victoria sokağında kolej merkezindeki ofisi küçük ve tıkış tıkıştı. Her yatay düzey belli bir düzeni yokmuş gibi görünen ama belli ki jeneoloji uzmanı için bir anlamı olan deste deste kağıt tarafından kaplanmıştı. Sir Nigel Irwin içeri alınınca Doktor Proby'nin ayağı fırladı. Grimaldi hanedanına ait dosyaları yere attı ve konuğunu böylece serbest kalan yere oturmaya davet etti.
Irwin saltanat sırası ne durumda diye sordu.
Romanov tahtının varisini soruyorsanız durum pek parlak değil. Aynen tahmin ettiğim gibi. Hak iddia edebilecek biri var ama istemiyor. Bir başkasının ağzının suları akıyor ama iki bakımdan saf dışı kalıyor. Bir de herhangi bir teklifle karşılaşmamış bir Amerikalı var ama onun nasılsa bu konuda bir şansı yok.
O kadar kötü ha dedi Irwin.
Doktor Probin zevkten dört köşe olmuştu. Kendi ortamında kendi soy hanedanlar arası evlilikler ve garip kurallar dünyasındaydı.
Sahtekarlarla başlayalım dedi ama Andersen'i hatırlıyorsunuz değil mi? Bütün hayatınca Grand Duchess Anastasia olduğunu iddia etti.
Söylediğine göre Yekaterinburg'daki katliamdan sağ olarak kurtulmuştu. Kuyruklu yalan. Anna Andersen şimdi öldü ama DNA testleri bir dolandırıcı olduğunu en sonunda kanıtladı. Birkaç yıl önce de kendi kendini Grand Duke Alexei olarak nitelendiren biri Madrid'de öldü. Sonunda Lüksemburglu bir gangster olduğu anlaşıldı. Geriye arada sırada basında çoğu kez yanlış şekilde adları geçen üç kişi kalıyor. Hiç Prens Georgi'yi duydunuz mu?
Hayır Doktor Proby.
Neyse ziyanı yok. Bu da fazlasıyla Haris annesi tarafından yıllar yılı Avrupa ile Rusya'da reklam edilen genç bir adamdır. Annenin rahmetli Grand Duke Vladimir'in kızı Grand Duchess Maria olduğunu belirtelim. Vladimir'in kendisi saltanat sürmüş bir imparatorun torun çocuğu olması dolayısıyla hak iddia edebilirdi. Ama bu da sökmezdi. Annesi Vladimir doğduğu sırada Ortodoks Kilisesi'nin bir mensubu değildi çünkü. Ki bu da koşullardan biri. Her neyse, kızı Maria, Vladimir'in varisi olarak herhangi bir talepte bulunamaz. Paul'in yasasını biliyorsunuzdur.
Yani?
Çar 1. Paul tarafından konmuş bir yasadır. Taht bazı istisnai durumlar dışında sadece erkekten erkeğe geçebilir. Cinsiyet ayrıcalığına dayanan bir yasa. Ama elden ne gelir? Bu nedenle Grand Duchess Maria gerçekte Prenses Maria'dır. Oğlu George ise sırada yok. Paul'in yasası imparator kızlarının oğullarının bile söz konusu olamayacağını belirtiyor.
Ama o kimseler buna rağmen umut ediyorlar değil mi?
Aynen öyle. Haris insanlar ama iddiaları yasal değil.
Bir de Amerikalı'dan söz etmiştiniz Doktor Probin.
Bu garip bir hikaye. Çar Nikola'nın ihtilalden önce Grand Duke Paul adlı bir amcası vardı. Babasının en küçük erkek kardeşi. Bolşevikler gelince Çar'ı, erkek kardeşini ve amcası Paul'u öldürdüler. Fakat Paul'un bir oğlu vardı, yani Çar'ın kuzeni. İsmi Grand Duke Dimitri olan bu uçarı genç adamın Rasputin'in katli olayına adı karışmıştı. Bu nedenle Bolşevikler yönetimi ele geçirdiklerinde Sibirya'da bulunuyordu. Bu da hayatını kurtardı. Şanghay üzerinden kaçarak Amerika'ya kapağı attı.
Irwin bunu hiç duymamıştım dedi, devam edin.
Sonuçta Dimitri yaşadı, evlendi ve Paul adında bir oğlu oldu. Paul binbaşı rütbesiyle Kore'deki Amerikan saflarında savaştı. O da evlenip iki oğul sahibi oldu.
Bu erkekten erkeğe geçen bir sülale gibi görünüyor. Yani gerçek Çar'ın bir Amerikalı olabileceğini mi söylemek istiyorsunuz?
Probin böyle düşünenler kendi kendilerini aldatıyorlar dedi. Dimitri halktan bir kadınla evlenmişti. Oğlu Paul da öyle. İmparator Hanedanı'nın 188 numaralı kuralı uyarınca kendinizle aynı mertebede olmayan biriyle evlenip çocuklarınızın tahta geçmesini ümit edemezsiniz. Bu kural sonraları biraz yumuşatıldı ama Grand Dükler için değil. Öyle olunca da Dimitri'nin evliliği birbirine denk eşler arasında yapılan denk bir evlilik sayılmıyor. Kore'de çarpışan oğlu bu nedenle tahta geçemez. Yine denk eşler arasında olmayan bir evlilikten doğan iki torun da öyle.
Demek onlar söz konusu değil.
Korkarım öyle. Zaten Romanov tacına herhangi bir ilgi göstermiş de değiller. Öyle sanıyorum ki Florida'da yaşıyorlar.
Geriye ne kalıyor?
Kan bağı dolayısıyla en sağlam hakkın sahibi. Bu kişinin adı Prens Semyon Romanov.
Irwin demek Prens Semyon öldürülen Charlie akraba. Romanovluk kızlardan geçmiyor. Halk tabakasından biriyle evlilik de yok.
Öyle ama hikaye çok gerilere gidiyor. Dört çarı gözünüzün önüne getirmeniz lazım. İkinci Nikola babası üçüncü Alexander'ı izlemişti. Üçüncü Alexander da ikinci Alexander'ın oğlu. İkinci Alexander ise birinci Nikola'nın oğluydu. Birinci Nikola'nın tabii ki hiçbir zaman çar olmayan küçük bir oğlu vardı. Adı Peter'di. Onun oğlu Kiril. Kiril'in oğlu da Semyon.
Demek katledilen çardan itibaren üç kuşak geriye gitmek, o noktadan da yana kayarak bir küçük oğula geçmek. Semyon'a ulaşmak için de dört kuşak aşağı inmek zorundayız.
Doğru.
Bu aile bağını koparırcasına germekle eş anlamlı gibime geliyor.
Doğru ama soy ağaçları işte böyle. Semyon teknik olarak babadan oğula geçen dolaysız kan bağının en katıksız adayı. Buna rağmen uygulamada bazı güçlükler var.
Ne gibi yani?
Bir kere adamın yaşı 70'in üzerinde, yani tahtına iade edilse bile o konumda uzun zaman kalamayacak. İkincisi çocuğu yok. Böylece soyu onunla son bulacak. Rusya'da yine başlangıç noktasına dönecek. Üçüncüsü de herhangi bir ilgi göstermediğini tekrarladığı gibi böyle bir teklifi reddedeceğini belirtmesi.
Sir Nigel pek iç açıcı bir manzara değil diye itiraf etti.
Daha kötüsü de var. Daima zamparanın biri olmuş, hızlı arabalara ve lüks yerlerde tatillere düşkün, çoğunlukla evin personelinden genç kızları baştan çıkarmaya meraklı biri. Bu sonuncu alışkanlığı üç evliliğinin de boşanmayla sonuçlanmasına yol açmış. Ama hepsinden beteri, tavlada hile yaptığı fısıldaşılıyor.
Aman tanrım!
Sir Nigel gerçekten şok olmuştu. Hizmetçileri ifal etmesi belki görmezlikten gelinebilirdi. Ama tavlada hile yapmak asla.
Nerede oturuyor diye sordu.
Normandiya'daki bir elma çiftliğinde kalvados yapmak için elma yetiştiriyor. Sir Nigel bir süre düşündü. Doktor Probin onu anlayışla seyrediyordu. Yaşlı adam biraz sonra Semyon Rusya'da monarşi kurulması halinde taht üzerindeki hakkından feragat ettiğini alenen söylediyse bu yasal açıdan geçerli sayılır mı diye sordu. Doktor Probin dudak büktü. Sanırım ama monarşi gerçekleştiği takdirde fikrini değiştirebilir. O hızlı arabaları ve güzel hizmetçi kızları düşünün.
Ama Semyon olmayınca tablo nasıl olur? Son çare ne olabilir?
Şu olabilir dostum. Eğer isterse Rus halkı hoşuna giden herhangi bir kimseyi hükümdarlığına seçebilir. Mesela bu kadar basit.
Bir yabancıyı hükümdarlığa seçmenin geçmişte bir örneği var mı?
Hem de çok örneği var. Tekrar tekrar yapılmıştır. Örneğin biz İngilizler üç kez yaptık. Birinci Elizabeth evlenmeden ölünce İskoçya kralı, altıncı James İngiltere kralı birinci James olmaya davet ettik. Dört kral sonra ikinci James'i atıp Hollanda'dan Orange'lı William'ı İngiltere tacını giymeye davet ettik. Kraliçe Anne çocuksuz ölünce Hannoverli George'u birinci George olarak İngiltere'ye çağırdık. Üstelik adam tek kelime İngilizce bilmiyordu.
Avrupalılar da aynı şeyi yaptılar mı?
Tabii, Yunanlar iki kez yaptılar. 1833'te bağımsızlıklarını elde ettikten sonra Bavyeralı Otto'yu Yunanistan kralı olmaya davet ettiler. Adam işe yaramayınca 1862'de tahtından indirdiler ve yerine Danimarka prensi William'ı geçirdiler. William da kral 1. George oldu. Derken 1924'te Cumhuriyet ilan ettiler. 1935'te yine monarşi rejimine döndüler. Sonra 1973'te krallığı yine yıktılar. Adamlar bir türlü karar veremiyorlar. Bir iki yüzyıl önce İsveçliler de çaresiz durumdaydılar. Bunun üzerine etraflarına bakındılar ve Napolyon'un generallerinden Bernadotte'u kralları olmaya davet ettiler. İşe yaradı da Bernadotte'un torun çocukları hala İsveç tahtındalar. Son olarak 1905'te Danimarka Prensi Charles'dan Norveç Kralı 7. Hakon olması istendi. Bakın adamın torunları hala oradalar. Boş tahtınız varsa ve bir hükümdar istiyorsanız işe yaramayan bir memleket çocuğu yerine iyi bir yabancıyı seçmek her zaman kötü olmasa gerek. Sir Nigel yine susuyor, düşüncelere dalmış görünüyordu. Doktor Probin İngiliz'in sorularının sadece soyut olmadığından şüphelenmişti.
Bir şey sorabilir miyim dedi.
Tabii.
Rusya'da monarşinin kurulması söz konusu olursa Amerika'nın buna tepkisi ne olur? Yani dünyada kalan tek süper güç olarak kesenin ağzını açacak onlar.
Irwin, Amerikalılar genelde monarşilere karşıdırlar diye itiraf etti. Arkasından hemen ekledi. Ama kafasız da değiller. 1918'de Amerika, Alman Kaiserinin sürgüne gönderilmesine alet olmuştu. Sonuç Weimar Cumhuriyeti'nin yol açtığı kargaşa oldu. Adolf Hitler de boşluktan yararlanarak başa geçti. Bunun sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Sam amca 1945'te Japonya'nın imparatorluk hanedanını bilerek noktalamadı. Sonuç mu? Japonya 50 yıldır Asya'nın en istikrarlı demokrasisi, antikomünist bir devlet ve Amerika'nın dostu oldu. Rusya bu yolu seçerse öyle sanıyorum ki Amerika Japon modelini örnek alacak.
Ama bütün Rus halkının bunu istemesi, yani halk oylamasına gidilmesi gerek.
Sir Nigel başının hareketiyle doğruladı. Çok doğru, yalnız Duma yetmeyecektir. Çok fazla yolsuzluk iddiası oldu. Karar bütün ulusa ait olmak zorunda.
Şu halde aklınızda kim var?
Sorun işte burada Doktor Probin, hiç kimse yok. Bana anlattıklarınıza dayanarak bir playboy'un ya da gezici bir iddia sahibinin işe yaramayacağını düşünüyorum. Gelin şimdi çarlığa seçilen kişinin ne gibi nitelikleri olması gerektiğini düşünelim. Sizce bir sakıncası var mı?
Uzmanın gözleri parladı. Bu her zamanki işimden daha eğlenceli. Önce yaş durumunu görelim.
40 ile 60 yaş arasında ne dersiniz? Çarlık 20'sinden küçük bir delikanlının ya da bir ihtiyarın işi değil. Olgun ama yaşını başını almış biri de olmamalı. Sonra...
Probin saltanat sürmüş bir aileden gelme bir prens olmalı ve öyle birine yaraşır biçimde davranmalı.
Bir Avrupa hanedanından mı söz ediyorsunuz?
Bundan şüphe yok. Rusların tepelerinde bir Afrikalıyı, bir Arabı ya da bir Asyalıyı isteyeceklerini hiç sanmam.
Evet, beyaz ırktan biri olacak doktor.
Hayatta olan yasal bir oğlu bulunmalı. İkisi de Ortodoks mezhebine girmeliler.
Bu olmayacak bir şey değil.
Probin ama yine de büyük bir güçlük var dedi. Annesinin de doğumu sırasında Ortodoks mezhebinden olması gerekiyor.
Vay vay, başka bir şey var mı?
Gerek babası gerekse annesi bir kral ailesinden, hiç değilse birinden biri Rus hanedanından olmalı.
Yüksek rütbeli eski bir subay olmasında da yarar var. Rus subaylarının desteği çok önemli olacaktır. Bir muhasebeci hakkında ne düşüneceklerini bilemem.
Probin bir şey unuttunuz dedi. Akıcı bir Rusça konuşması zorunlu. Birinci George İngiltere tahtına oturduğu zaman yalnız Almanca biliyordu. Bernadotte da Fransızcadan başka dil bilmezdi. Ama o günler çok gerilerde kaldı. Günümüzde bir hükümdarın halkına hitap etmesi şart. Ruslar örneğin İtalyanca konuşan birine herhalde hoş gözle bakmazlar.
Sir Nigel Irwin yerinden kalktı ve göğüs cebinden bir kağıt çıkardı. Yüklü bir çekti bu.
Uzman çok cömert bir jest demekten kendini alamadı.
Kolejin pek çok masrafı olduğundan eminim dostum. Bana bir iyilik yapar mısınız?
Elimden gelirse tabii.
Gözünüzü açın. Avrupa'nın kral ailelerini araştırın. Birinden birinde yukarıdaki koşullara uyan biri olup olmadığına bir bakın.
31. ayrımın sonu. Sayfa 349.